Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz.
Bu bölümde denizüstü rüzgar enerjisini konuşacağız. Son dönemde çok fazla ilerleme kaydedildiğini düşünüyorum Türkiye'de ve Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Murat Durak da şu anda karşımda. Hocam merhaba, selamlar, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
Rica ederim. Denizüstü rüzgar enerjisini konuşacağız. Belki Türkiye'de yeni yeni duyulmaya başladı. Dünyada, özellikle Avrupa'da, Danimarka gibi ülkelerde bizden daha eski. Belki öncesinde birazcık sizi tanırız. Son dönemde neler yapıyorsunuz? Bu derneği kurma amacınız, kurulma amacı nedir? Derneğin kurulma amacı nedir? Bundan bahsedelim. Ondan sonra da konumuza girelim diye düşünüyorum.
Tabii. Şimdi ben 1996 yılından bu yana ülkemizde rüzgar enerjisi konusunda çalışan bir insanım. Tabii yani yaklaşık 28 yıl olmuş. Bunun 20 yıllık karaüstü rüzgar enerjisinde çalıştım. Geçmişte Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanlığı da yaptım, karaüstü RES'ler. Ama son 7-8 yıldır deniz üstüne biraz kaydım. Çünkü yeni bir şeyler söylemek lazım. Bir de sizin de girişte bahsettiğiniz gibi dünya trendi şu an deniz üstü rüzgar enerjisine doğru gidiyor. Bu konuda ülkemizde farkındalık yaratılması gerektiğini düşündüğüm için geçmişten dernekçilik tecrübem de vardı. Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği'ni kurduk. Çok ciddi de bir aslında teveccüh de gösterildi. Aslında ülkemizde bunun boş olduğu da belliydi. Yani bu alanda böyle bir derneğe ihtiyaç olduğu belliydi. Böyle sizin gibi 3 yaşta geldik. O kadar çok programa çıkıyoruz ediyoruz ki hem de konferanslar olsun, paneller olsun. Ülkemizi farkındalık yaratan bir sivil toplum kuruluşu olarak hizmet veriyoruz.
Peki yani çok uzun zamandır bu işi yapıyorum dediniz. Denizüstü tarafı da yeni. Dünyada yeni mi peki denizüstü?
Şimdi aslında şöyle, hem yeni hem eski. Şimdi ilk santral 1992 yılında aslında şeyde yapıldı. 92-93'te planlandı. Bu Danimarka'da Windeby'da. Ta 92-93'lerde planlandı. Ve işletmeye alındı. Ancak bu tabii Danimarkalılar yaptı. Uzun bir süre istenen ivmede gitmedi. Yani o proje bir nevi araştırma projesi olarak görüldü. Ancak özellikle 2007-2008'den sonra Avrupa'da, birazdan belki anlatırız, denizüstü rüzgar enerjisinin bazı avantajları var. Onları Avrupalılar fark etti ve 2007-2008'den sonra tekrar bir hızlanma, ivmelenme geldi. Dolayısıyla Avrupa'da başta İngiltere olmak üzere yine Danimarka, Almanya, Hollanda, Belçika bu konulara ciddi yatırımlar yaptılar. Ve şu anda onlara meyvelerini almaya başladılar. Avrupa'da ciddi bir kurulu güce ulaşıldı. Tabii Avrupa'yı hemen takiben Çin de bu işe girdi. Çin zaten Avrupa'yı geçti toplam kurulu gücünde. Yani dünyada şu anda 70 gigawatt'a yakın bir kurulu güç var. Bunun işte 40 gigawatt'ı Çin'de, 30 gigawatt kadarı Avrupa'da. Avrupa'da da 15 gigawatt'la İngiltere birincidir. Tabii aynı şekilde Amerika'da çok ciddi araştırmalara başladı. Biraz geriden gelse de ancak o da gerekli yani sahaları tahsisini yaptı. Ya aslında geç başlanıldı da ülkeler olarak ama burada hep böyle gigawattlar konuşulduğu için yani kara üstündeki gibi böyle 8-10, 3-5 megawattlar değil artık çok büyük kurulu güçler konuşulduğu için ölçek ekonomisi gereği ancak o projeler fizibil olabiliyor. O yüzden çok hızlı bir ilerleme sağlayacak önümüzdeki yıllarda.
Bir haber gördüm. Dünya Bankası raporuna göre Türkiye'de 54 gigawatt denizüstü rüzgar santrali kurulumu mümkün diye. Teknik konuları belki ilerleyen dakikalarda anlatırsınız ama denizüstü rüzgar enerjisi nedir? Nasıl çalışır? Belki basit bir şekilde bizim anlayabileceğimiz bir şekilde bunu anlatabilir misiniz?
Şimdi karadakileri artık herkes görüyor. Malum karada türbinler karaya dikilir ve türbinler arası kablolar toprağın altından gider. Daha sonra onların bir kontrol kumanda odasının bulunduğu şalt sahasına gelir. Oradan da enerji iletim hattıyla ulusal şebekedeki trafo merkezine bağlanır. Şimdi bunu denizde düşünürseniz bu sefer türbinleri denizin içine dikiyorsunuz. Denizin üstünde, o yüzden derneğimiz adı deniz üstü ve kablolar bu sefer denizin altından gidiyor yani toprağın altından değil de yine denizin üstündeki bir şalt sahası kontrol kumanda binasında birleşim. Yine denizin altından bir kabloyla karadaki bağlanacağı yere gidiyor. Tabii deniz üstü rüzgar enerjisiyle kara üstü arasındaki türbinler arasındaki en büyük fark ne dersek bu da temelidir. Yani en büyük fark temel dizaynından olur. Yoksa aslında kara üstündeki türbinle deniz üstündeki türbindeki tek fark deniz üstündeki türbinin biraz daha korozyona dayanıklı bir boya kullanılmasıdır. Malum nemli ortam ve de tuzlu su olduğu için.
Doğru.
Ama ancak asıl deniz üstü rüzgar türbinlerini farklı kılan temel dizaynının deniz derinliklerine göre çok farklı olmasıdır. Temel fark budur. Tabii derinlikleri söyledim. Madem biraz tekniğe gireyim. Şimdi derinlikte derken 0-50 metre arasında yüzer temelli rüzgar türbinleri kullanılır. Sabit temelli. Ancak 50 metreden sonra şu anda dünyada her ne kadar araştırma aşamasında tam kendini ticari olarak ispatlayamadı. Yüzer temelli rüzgar türbinleri kullanılacaktır. Tabii bu yüzer temelli rüzgar türbinlerinin teknolojisi tam anlamıyla gelişir ise o zaman deniz üstü rüzgar enerjisi dünyada büyük bir patlama yaşayacaktır. Çünkü dünyadaki de denizlerin çoğu derin denizler olduğu için ki bu ülkemiz Türkiye için de böyledir. Aslında Ege'de denizi, Akdeniz için de böyledir. Yani genelde derin de denizlerdir. O yüzden sabit temelli rüzgar türbini kullanması biraz zordur. Çünkü fizibilite açısından, ekonomik açısından. Ancak Avrupalılar o konuda biraz şanslıdır. Yani Kuzey Denizi veya Baltık Denizi orada derinlikler hep böyle 20-30 metrelerde gider ve deniz tabanında düzdür. Yüksek rüzgar şiddeti de vardır. Ancak dünyanın birçok ülkesinde denizde derinlikleri o Baltık Denizi ve Kuzey Denizi'nde olduğu gibi değildir. Hemen derinleşmektedir. O yüzden yüzer temelli çözümlerin kullanılması gereklidir. Bununla ilgili önümüzdeki yıllarda çok ciddi aşamalar kaybedileceğini düşünüyorum. Zaten hep şu anda akademik çalışmalar ve hükümetlerin desteklediği bazı projeler var. İnşallah o konuda da ciddi bir adım atılabilir ise önümüzdeki yıllarda artık tamamen yüzer temelli rüzgar türbinlerini konuşacağız.
Yani şey az önce dediniz ya karadakileri hep görüyoruz diye ki uzun yıllardır görüyoruz. İşte biz İstanbul'dan Trakya'ya yolculuk yaparken yollarda her zaman görüyoruz o rüzgar türbinlerini. Hatta kızım onlara şöyle bir isim takmıştı. Rüzgar güllerinin anneleri diye. Yolda giderken hep gülerdik. Böyle enteresan bir lakap takmıştı. Herhalde bir yerden bir çizgi filmden duymuş. Dediniz ya az önce yani deniz derinliği önemli diye. Bunu bilmiyordum mesela. Bu önemli bir bilgi. Biz deniz üstünde her yere kurabiliriz gibi düşünmüştüm. Ya da rüzgarın iyi olduğu yerlere kurarız gibi düşünmüştüm. Hangi bölgeler deniz üstü rüzgar enerjisi için daha uygun ve nedenini yani bir tane nedenini söylediniz. Neden diye sorsam size.
Tabii şimdi Aykut Bey tabii bakın bir yere deniz üstü rüzgar türbünü kurabilmek için yaklaşık 38-39 hadi 40 diyeyim 40'a yakın parametreye bakılır. Yani rüzgarın şiddeti ne kadar yüksek oldu, denizin derinliği, kıyıya uzaklık, işte koruma alanı mı, askeri saha mı, gemilerin rotası mı, işte sivil havacılığı etkiler mi, turizmi etkiler mi gibi o kadar çok parametre var ki tabii ben denizde derinliği fizibilitesi açısından konuştuk. Dolayısıyla 39-40'a yakın parametre var veya balıkçılığa etkileri olur mu gibi veya işte kabuklu deniz yatakları vardır. Yani onların üreme alanlarında mıdır veya balıkların yoğun üreme alanlarında mıdır? Bunlara dikkat edilmesi lazım. Bu parametreleri bir araya getiriyoruz. Tabii şebeke bağlantısı da mesela önemli yine. Hani orada elektrik şebekesinin de sağlam olması lazım. Oradaki gridin bağlanabilir halde olması lazım. Ki genelde bu projeler 380 yani ekstra yüksek gerilim üzerinden bağlanır. Bütün bu parametreleri bir araya getiririz. O saha uygun deriz. Tabii çok fazla parametre var gerçekten bir araya getirilmesi gereken. Hatta tabii eğer biraz kıyıdan uzağa doğru gittiğiniz zaman artık uluslararası hukuk da bu işin içerisine giriyor. Onu da belirtmek istiyorum. Kıta sahanlığı gibi konular falan. O yüzden Avrupa'da belki siz de duyuyorsunuzdur. Birçok ülke beraber, birlikte projeler geliştiriyorlar bu konuda. Yani tek bir ülke değil de 3-4 ülke bir araya geliyor. Mesela Danimarka, Hollanda, Norveç, hep biliyorum Almanya bir araya geliyor. Hatta enerji adaları da oluşturuyorlar. Onlar duymuşsunuzdur Enerji Island diye. Artık ülkeler birlikte hareket ediyorlar. İnşallah bizim coğrafyamızda da birlikte hareket edebiliriz. Çünkü özellikle Karadeniz'de olsun, Ege'de, Akdeniz'de birçok farklı ülkenin kullandığı denizler bunlar. O yüzden bu tarz planlamaları mutlaka birlikte yapılması lazım. Ama Marmara Denizi diyorsanız her ne kadar o da iç kapalı bir denizimiz olsa da yani gemi trafiği, balıkçılık gibi, turizm gibi o kadar çok yoğun bir denizimiz ki orada da öyle proje sahası bulmak çok kolay değildir. Birçok bu parametreye bakmak gerekmektedir. Tabii limana yakınlık da örneğin bunlardan bir tanesi.
Doğru.
Ya tersanelere ya yakınlık gibi.
Doğru. Şimdi biz bu kaydı 23 Ocak tarihinde gerçekleştiriyoruz. Tarihe bir not olarak düşeyim bunu. Evet. Ve bu ay içerisinde ben yani 23'üne kadar, ayın 23'üne kadar birçok haber okudum. İşte dünyanın en güçlü açık deniz rüzgar türbini için Avrupa Birliği bu konuda adımlar attı. Siemens işte Danimarka'da bir tesiste bunu kuracak. Hemen bir hafta sonra şöyle bir haber gördüm. İşte IKEA aslında farklı bir sektörde çalışıyor. Dünyanın en büyük açık deniz rüzgar çiftliğini kuracak. Denize oksijen verecek şeklinde. Böyle iki tane haber. Belki daha fazlası da çıkmıştır. Benim gördüklerim bunlar. Burada deniz üstü rüzgar enerjisi projeleri dünya genelinde nasıl gelişiyor Belki siz de başka örnekler verirsiniz. Danimarka gibi ülkelerde mi daha çok bu tip projeleri görme şansımız var, daha büyüklerini?
Şimdi yok. Aslında bütün ülkelerde bu artık yaygınlaşmaya başladı. Şimdi az evvel kara üstülerde megawatt konuşursunuz ama deniz üstüne gelince gigawatt olur. Çünkü ölçek ekonomisi onu kurtarır. Yani geminin maliyeti, enerji nakil hattının, enerji iletim hattının maliyeti çok daha pahalı. Yani küçük böyle birkaç yüz megawatt projeler karada büyük bir projedir kara üstünde. Ama denizde bunlar küçüktür. O yüzden hep gigawatt'ı konuşuruz deniz üstünde. Ve birçok ülkede, buna ülkemiz de dahil, örneğin 2035'e kadar 5 gigawattlık bir hedef koydu. Artık büyük kurulu güçleri hep göreceksiniz. Şimdi türbin dediğiniz az evvel Siemens Gamesa, tabii deniz üstü rüzgar türbinlerinin kurulu güçleri de çok yüksek. Yani karadaki şu anda kendini ispatlayan, ticari olabilen 5 megawattlar civarındayken şu an deniz üstünde 18 megawatt dikildi 2023'te. Şimdi 2024'te 22 megawatt üretilecek. Çinli Mingyan firması tarafından anons etti. Ben Danimarka Lindø test merkezinde biliyorum 25 megawatt test ediliyor. Yani dev bir şey aslında 25 megawatt dediğiniz, inanılmaz bir kapasite. Ben 96'da bu işlere girdiğimde bu 150 kilowatt da en yüksek rüzgar türbününün kurulu gücü. Şimdi biz 25 megawattı konuşuyoruz deniz üstünde ama dikkat, kara üzerinde değil. Çünkü kara üzerinde 5 megawatta yaklaştı, artık doyuma ulaştı. Tabii deniz üstünde neredeyse kurulu gücün 5 katını konuşacağız 1-2 içerisinde. Dolayısıyla birçok ülkede, buna ülkemiz de dahil, Türkiye'de dahil, yani yeni türbinleri kullanacak. Hani biraz geç giriyoruz ama deniz üstünde her şeyde bir hayır var. En son teknolojiyi kullanacağız, öyle bakıyorum.
Doğru.
Ve Avrupalıların, Çinlilerin yaptıkları bazı hataları yapmayacağız. Onlardan ders alacağız sonuçta. Bazen geç girmenin şeyi de yok yani, aslında zararı da yok, faydası da olduğunu görebiliriz.
Teknoloji bizde var mı peki? Yani biz kendimiz yapabiliyor muyuz o rüzgar türbinlerini?
Ya tabii ki, tabii ki. Bakın aslında Türkiye Avrupa'nın 5. en büyük rüzgar enerjisi sanayisine sahip kara üstünde. Avrupa'daki kara üstü de kendini zaten denize entegre etti. Biz de ederiz. Neden ederiz? Limanlarımız yeterlidir. Tersanelerimiz yeterlidir. Çok iyi oluşmuş bir denizcilik sektörümüz var. Çok iyi oluşmuş bir kara üstü rüzgar enerjisi sektörümüz var. 12 gigawata yaklaştı kurulu gücümüz. Dolayısıyla bunları denize çevirmemiz çok zor olmayacaktır. Yani birçok Avrupa ülkesinde de Türkiye öndedir bu konuda, onu söyleyebilirim.
Hı hı. Deniz trafiğini etkiler mi? Az önce deniz trafiğini de dikkate almamız gerekiyor gibi bir şey dediniz yanılmıyorsam.
Tabii doğru. Ya şöyle, deniz trafiğini, yani şimdi örneğin sizin de bildiğiniz gibi mesela ülkemizin çok yoğun ikra rotası vardır. Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın giriş çıkışları. Şimdi kalkıp oraya türbin koymamak lazım. Ama onların yani etrafında biraz belli bir mesafe bırakaraktan türbinler konulabilir. Ancak yani yoğun, çok yoğun gemi trafiğinin olduğu yerler Avrupa'da da tabiatıyla izin verilmiyor. Onu söyleyeyim. Hı hı. Sadece gemi trafiğinin nispeten daha az yoğun olduğu bölgelere işte Ulaştırma Bakanlığı'ndan izin alınaraktan ülkemizde ve diğer ülkelerde de tabiatıyla deniz rüzgar türbinleri konulabilir. Ama ona dikkat etmek lazım tabii ki.
Öyle bir efsane mi bilmiyorum tabii de, teknik açıdan siz daha iyi bilirsiniz. Boğazlar çok daha iyi rüzgar alır diye bir söylem vardır her zaman. Karada çok fazla görüyorum mesela, Çanakkale Boğazı'nın etrafında, o radar tepenin oralarda çok fazla rüzgar türbünü var. Tabii ki boğazlarda herhalde denizde olmaz dediğiniz gibi.
Tabii ama zaten o bahsettiğiniz bir bölge zaten çok rüzgarlı bir bölge ama denizde rüzgar karadan biraz daha yüksek olduğu için yani o bölgelerin ne tarafına rüzgar türbünü koyarsanız koyun zaten onlar döner çalışacak türbinlerdir.
Devlet tarafındaki farkındalık nasıl? Çünkü yine bir blogda okudum. Mesela ülkenin elektrik talebinin yaklaşık %80'ini karşılayabilecek kapasitede, Amerika'dan bahsediyorum, bir rüzgar türbinlerinden bahsediliyor. Yani bu bizim için ne anlam ifade ediyor, rüzgar türbinleri ya da işte karadaki rüzgar türbinleri?
Ya şimdi şu var tabii. Şimdi bir ülke enerji stratejisini belirlerken arz güvenliğini tek bir kaynağa zaten bunu şey yapmaması lazım, bağlamaması lazım. Şimdi deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin ülkemizde Dünya Bankası raporlarına göre 75 gigawattır. Ancak ben biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani 100 gigawatta yakındır. Çünkü o raporlar biraz eskidir ve eski rüzgar türbinlerine göre yapmıştır. Kurulu gücü düşük. Şimdi rüzgar türbinlerinin kurulu gücü çok büyüdü. Dolayısıyla ama şimdi ülkemizde kurulu gücü yaklaşık 105 gigawatt civarında. Şimdi hani kalkıp mesela bütün enerjimizi benden deniz üstünden karşılayın demem. İşte kara üstü olsun, güneş olsun, jeotermal olsun, olacaksa nükleer de olsun. Hatta işte temiz kaynaklı kömür, doğalgaz kullanılabiliyorsa temiz teknolojiler onlar da olabilir. Ama mümkün mertebe kaynaklar yerli ve temiz yenilenebilir olması lazım. Onu belirtmek isterim. Tabii şimdi Amerika diyorsunuz, şimdi okyanus öyle sınırsız bir enerji kaynağıdır ki aslında onun şeyi yoktur potansiyeli. Kazakistan'ın 500 gigawatt rüzgar potansiyeli vardır denir bu Hazar'dan dolayı işte. Azerbaycan'ın 50 gigawatt. Rusya'nın ya bunu hesaplayamazsınız. Bütün o kıyılar çok rüzgarlıdır. Her tarafına deniz rüzgar türbünü koyabilirsiniz. Amerika için de öyle. Yani o kıyıları falan özellikle doğu kıyısı çok rüzgarlıdır batı kıyısından. Ancak az da okyanusa doğru gittiğiniz zaman rüzgar şiddeti çok artıyor. Dolayısıyla inanılmaz bir kaynaktır. Ama tabii onu okyanustan o enerji kaynağını işte denizaltı kabloyla karaya getirmek bunlar biraz maliyet işidir. O hesap kitap yapılmamalıdır. O zaman belki böyle 3-5 gigawattlar da yetmez. Belki 50 gigawatt, 100 gigawatt büyük büyük dev enerji adaları konulması lazım. Öyle o elektrik iletilebilir ise o zaman ekonomik olarak yapılabilir olur.
Anladım. Yani belki soruyu eksik sordum. Bir yol haritamız var mı gibisinden. Eminim ki vardır.
Ülkemizin var. Şimdi şöyle aslında ülkemizde tabii bu konuda şeydir. Dünya trendlerinden geri kalmaz sonuçta ülkemizde. Ve yenilenebilir enerjiyle ilgili epey zaten iyi adımlar da atıldı. 1996'da. Şimdi ben 1996'da rüzgar sektörüne girdim diyorum.
Evet, inanılmaz.
1996'da rüzgar enerjisinde megawatt yok idi. Ama bu şöyle olmaz. Yani birdenbire şey kuruldu hemen tak tak tak türbinleri diktik değil. Şimdi 96'da demek ki rüzgar enerjisiyle uğraşan şirketler vardı ki ben Murat Durak olarak rüzgar enerjisi koordinatörü olarak işe başladım. Bu işler uzun yıllar. Örneğin deniz üstü rüzgar diyorsanız bunun sıfırdan işletmeye girmesi 10 yılı buluyor araştırmaları, çalışmaları, şeyleri. Bunları bu süreç şu anda Avrupa ve Amerika düşürmeye çalışıyor. Ama çok kolay değil. Ülkemize de gelince şimdi 2035 yılına kadar ulusal enerji planımız var. Orada 5 gigawattlık bir hedef konuldu. Deniz üstü rüzgar enerjisinde. İyi bir hedeftir bu. Toplam rüzgar enerjisi hedefimiz işletmedeki kurulu güçte yani dair 30 gigawatt civarındadır. 12 gigawatt ben işletmede dedim yaklaşık 2035 yılına kadar bir ülkemizin bir hedef var. 18 gigawatt daha yeni rüzgar santrali yapmak. Bunun 5 gigawattı da deniz üstü olacak inşallah. Yani ülkemizde o konuda zaten yeterli farkındalık var. Zaten derneğimizin de ana amaçlarından biridir. Yani bu tarz ulusal enerji planlarına mutlaka deniz üstünü koydurmak. Hani kömürü veya güneşi değil. O bizim görevimiz değil. Onların dernekleri ayrıdır. Biz de bu konuda yani devletimiz gerekli zaten hassasiyeti gösteriyor. Bütün dünya o tarafa doğru giderken etrafımızdaki ülkelerde Türkiye'de bundan geri kalamaz.
Anladım. Yani peki zorlukları neler geleneksel enerji üretim tekniklerine göre?
Şimdi şu var tabii mesela bu zorluğa ben ülkemiz için en başta örnek vereyim. Şimdi bu gördüğünüz makineler, türbinler çok büyük olduğu için bunlar limanda üretiliyor. Şimdi ülkemizde bununla ilgili tam olarak buna özel bir liman yok. Yani bu mesela ülkemizdeki mevcut bir limanda yapılması zordur herhangi. Bu iş için özel ayrı bir limanın planlanması gerekmektedir. Avrupa'daki örneklere bakarsanız yani Almanya'sına veya Belçika'sına, Hollanda'sına ve Danimarka'da sadece bu iş için planlanan özel limanlar vardır. Çünkü dev makinelerdir bunlar. Bunları karada üretip karada nakli yapmanızın imkanı yoktur. O yüzden limanda üretilir, hemen gemiye yüklenir ve montaj yapılacağı yere gönderilir. Şu an ülkemizde en büyük zorluk ne derseniz ben birincisini liman koyacağım Türkiye için. Tabii İkincisi bu genel bu söylediğim dünya için şimdi tedarik zincirinde bir sıkıntı yaşanıyor özellikle gemide yani montaj gemilerinde. Gemilerinde. Şimdi bunun montaj gemilerine jack-up gemi deniyor yani dört ayaklı böyle kendini denizin tabanına sabitleyen çünkü bu rüzgar türbinlerinin toplam ağırlığı 2000 tonu bulur. Karadaki 600 tondur karadakinin neredeyse 3 katından fazla 3,5 katına yakın. Bunu montajını yapabilecek özel gemiler lazım. Şimdi ben size desem bu gemilerden Amerika'da yok bir tane bile ama 60 kilometre kıyısı olan Belçika'da var. Şimdi çok enteresan. Ülkemizde de yok. Ülkemizin 9000 kilometre şeyi var. Türkiye'nin yani herhangi bir ilçesinin bile 60 kilometreden daha fazladır o kıyı şeydeki. Bizim bir jack-up gemimiz yok ama Belçika'nın iki tane var. Almanya'da var, Romanya'da var bir tane, Çin'de var birkaç tane. Yani bu özellikle montaj gemisinde büyük sıkıntı var. Tabii rüzgar tübünü bulmada da şu anda global tedarik zincirinde sıkıntı var. Zaten her firma üretmiyor. Avrupa'da işte 3 firma var. Yani Siemens, Gamesa, General Electric, GE ve Vestas. Çin'de var birkaç firma. Goldwind, Mingyang başta olmak üzere. Dolayısıyla ülkeler aslında bu hedefleri koyuyor. Yani 2030 yılına kadar dünyaya baktığımızda neredeyse 450 gigawatta yakın bir hedef konuldu. denizüstü rüzgar enerjisine yapacağım diye. Ancak gerek gemi gerekse de rüzgar türbini tedariği çok kolay değil. Bu da büyük bir zorluk dünya için, onu söyleyebilirim.
Anladım.
Çok yüksek bir politik hedef var.
Evet, Romanya şaşırtıcıymış mesela. Hiç beklenmez. Tabii. Değil mi yani?
Yani evet. İşte ben hep örnek veriyorum. Yani bakın şimdi bizim Bodrum'un belki 500 kilometreye yakın kıyı bandı, kıyısı var Bodrum'un. 60 kilometre olan kıyı bandı olan şeyin Belçika'nın iki tane Jacob gemisi var. Bu gemiler niye bizde yok? Çünkü evet. Biz sanayi ağırlıklı değil de çalışmıyoruz demektir. Denizlerimizden sadece turizm ve balıkçılık için faydalanıyoruz demektir. Ancak artık denizlerden de sanayi için faydalanmanın zamanı geldi. Artık denizden turizm, balıkçılığın yanında veya sporların yanında, su sporlarının yanında artık enerjiyi de alabilmemiz lazım.
Kesinlikle ben de katılıyorum. Avrupa Birliği de sanırım bu konuda lider, yani rüzgar enerjisi konusunda ve geliştirilmesi konusunda lider diye düşünüyorum. Ki 90'lı yıllarda dediniz değil mi? Danimarka'da kurulmuş ilk rüzgar çiftliği.
Tabii. 93 falan tabii.
İnanılmaz. Peki son bir soru, o da şu: yani deniz üstü rüzgar enerjisi sektörü gelecekte nasıl olacak? Nasıl gelişme gösterebilir? Nasıl bir görünüm bizi bekliyor? Belki bundan bahsedersiniz.
Tabii şimdi şunu ben söyleyebilirim. Şimdi bütün ülkelere baktığınız zaman en net hedefleri deniz üstü rüzgar enerjisi için koydu. Yani aslında bu konuda şey olacak. Yani önümüzdeki yıllarda bu sektör daha da büyüyeceğini gösteriyor. Yani bütün ülkeler, Çin'inden Amerika'sına, Avrupa'sına, ülkemize, Karadeniz ülkeleri de buna dahil, hatta Arap ülkeleri de buna dahil, en net hedeflerini deniz üstü rüzgar enerjisiyle koydukları için önümüzdeki yıllarda deniz üstü rüzgar enerjisiyle ilgili çok daha güzel şeyler duyacağız. Tabii bunun temel sebeplerinden biri de yani deniz üstü rüzgar santralleri neredeyse termik santraller gibi %60 kapasite faktörüyle çalışıyor. Yani neredeyse tam yüke yakın. Şimdi karada bu %30'dur. Karadaki güneş santrallerinde %15'tir. İşte jeotermallerde bu rakam %80'dir. Nükleerde %90'dır. Doğalgaz ve kömürde ise %60'tır. Yani aslında deniz üstü rüzgar santrali bu doğalgazla kömürü eğer demonte ediyorsak, onları devreden çıkartıyorsak, onların yerine ikame edebilir deniz üstü rüzgar türbinleri. O anlamda Avrupa ülkelerinin de çoğu bazlık olarak deniz üstü rüzgar santrallerini zaten kullanmayı düşünüyor. Yani Rusya'nın doğal gazının yerini alabilmek için.
Anladım. Sizin derneğin sayfasında da şöyle bir söylemde bulunmuşsunuz. O da hoşuma gitti. Mavi vatanın enerjisi diye.
Evet,
güzel.
Doğru.
Çok
doğru.
Güzel olmuş bence. Murat Bey, çok teşekkür ederim. Kısa sürede deniz üstü rüzgar enerjisinin hemen hemen her şeyini konuştuk diye düşünüyorum. Daha da konuşuruz ama belki son sözlerinizi alabiliriz sizden ve her konuğum bir kitap önerisinde bulunuyor. Son dönemde okuduğunuz bir şeyler varsa onu önerirsiniz. Ondan sonra da veda eder kapatırız.
Şunu ben söyleyebilirim. Bir kere şu anda tabii öğrencilere, yani geleceğimize konuşayım. Ben yeni mezun olmaya başlayan bir öğrenci olsam deniz üstü rüzgar enerjisini düşünürdüm çalışarak. Yani inşaat eğer mühendisi isem işte sivil, yani offshore yapıları, elektrik mühendisi isem deniz üstü sistemlerinin veya offshore sistemlerin elektrik yapısını izlemelerini, çalışmalarını ben tavsiye ederim. Onu söyleyeyim. Kitap olaraktan da bir tavsiyede bulunayım. Bu REU diye bir proje vardı. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın bir Avrupa Birliği projesiydi ve orada da rüzgar enerjisi, biyokütle ve güneş enerjisi ile ilgili 3 tane kitap yayınlandı. Mühendis ve teknisyen seviyesi için. Rüzgar enerjisi kitabında yazarlarından birisi benim. O kitabı mutlaka elde etsinler, onu okusunlar. Yani teknik bir kitap söyleyeyim de dedim. Böyle romandan ziyade.
Tamam, ben onu bulurum. Podcast'ın açıklama kısmına koyarım. Umarım bizi takip edenler, özellikle teknik konularda takip edenler mutlaka yararlanacaktır diye düşünüyorum. Çok çok sağ olun. Tekrar teşekkür ediyorum. Yeniden
ben
buluşmak üzere.
Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Akın Arslan, Ahmet Uçar, Serdar Sungur, Recep Topçu ve Nilay Atalay'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon'a ait bağlantıyı bulma şansını yakalayabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com, Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.